Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Türkiye çok zor bir ülke. Yolu Türkiye'ye düşen diplomatlar ve yabancı gazetecilerle yolumuz sık sık kesişirdi. Onlarla farklı konferanslarda ya da ortamlarda bir araya gelirdik. Ve hepsinin ortak fikir olduğu, hemfikir olduğu şey şuydu. Türkiye gibi zor bir ülkeyi dışarıdan okumak imkansız. Buraya mutlaka dev yayın organları, medyalar, çok iyi gazetecilerini, devletlerde en iyi diplomatlarını göndermek zorundalar. Yoksa burada hangi aktörün ne demeye çalıştığını, aslında ne demek istediğini ama ne yapabildiğini ya da neye ulaşamadığını anlamak imkansıza yakın derlerdi ve Türkiye'yi okuduklarını iddia ederlerdi. Şimdi bu aktörlerin bazılarıyla, gazetecilerin özellikle bazılarıyla eski dostluklarımız devam ediyor ve şunu itiraf ediyorlar. Artık içindeyken de ne olup bittiğini anlamıyoruz diye. Bu bana çok güzel bir fıkrayı hatırlattı. İşte Osmanlı zamanında vatandaşın biri teravih namazına çok geç geldiğinden, çok geç kaldığından endişe ederek koşa koşa soluk soluğa Eyüp Camii'nden içeri girmiş ve selam veren cemaati görmüş. Tam selam verdikten sonra demiş ki tüh be kaçırdım. İçlerinden iri yapılı biri dönmüş demiş ki birader biz içindeyken yetişemiyoruz. Sen dışarıdan gelip nasıl yetişeceksin? Öyle hızlı kıldırıyormuş ki Türkiye'de böyle uzmanı olarak yakından takip edenler içinde Ankara'da olanların bile yetişemediği, anlayamadığı, anlamakta güçlük çektiği bir kare var karşımızda. Bunun bir sebebi var. Aktörler gerçek değil, kullandıkları hukuk değil, enstrümanları meşru değil. Bunların hepsi üst üste gelince bu yapıyı okumak artık içgüdüsel olarak bazı tahminlerde bulunmayı da gerektiriyor. Niçin böyle bir yol ayrımındayız? Saray yönetiminde niçin bu kadar yaprak dökümü vuku bulmaya başladı? Damat bıraktı gitti, Merkez Bankası alt üst oldu, bakanlar değişti. Partinin önde gelenleri istifa edip yeni partiler kurarken içeride kalan en önemli aktörlerden ya da özgül ağırlığı çok büyük olduğu iddia edilen Arınç da Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmek zorunda kaldı. Neden bu hareketlilik? Niçin domino taşı gibi her şey alt üst oldu ve birbirini etki ederek düşürmeye başladı? Neden saraya yakın gazeteciler bir sabah kalkıp özgürlük, hukuk, demokrasi, Kürt hakları, bireysel özgürlükler gibi yazılar yazıp işte tutuksuz yargılamayı önceleyip ve ön plana çıkartan konuşmalar yaparken İki gün sonra MHP el frenini bir mafya babası vasıtasıyla çekip sarayı hizaya çekebiliyor. O da hizaya çektikten sonra kullandığı, ön plana çıkarttığı aktörlerin tam aksine açıklamalar yapıp onları istifa etmek zorunda, aflarını dilemek zorunda bırakıyor ya da onları sokak ortasında yapayalnız bırakıyor. Bunları yorumlamaya çalışacağım. Bu videonun aslında temel konusu şu: Erdoğan'ın yol ayrımı. Zira bugüne kadar farklı aktörleri, ilişki içinde olduğu farklı aktörleri, karşıt farklı aktörleri aynı anda memnun, mutlu ve tatmin etmeyi çok iyi bilen Erdoğan artık bunu başaramıyor. İki tane farklı aktör var karşımızda. Tüm bu ezberlerin bozulmasının nedeni daha önce sizlere iddia ettiğim gibi Trump'ın seçilememesi. Trump'ın seçilememesiyle birlikte Erdoğan'ın kurduğu yol haritası ve üzerine inşa ettiği direkler bir bir devrilmeye başladı. Yeni bir oyun kurmak zorunda ama bu oyunu nasıl kuracağını bilmiyor. Bir, MHP ile devam etmeli mi, etmemeli mi bunu bilmiyor. İki, başkanlık sisteminde mi kalmalı yoksa parlamenter sisteme geri dönmeli mi bunu bilmiyor. Uluslararası hukuka, kısmen demokrasiye, kısmen hukuka dönerek, makyaj yaparak diyelim bu alanlarda Biden'la barışabilir mi ya da Biden'la iyi bir ilişki kurabilir mi? Halk Bankası davası ve hem içeride hem komşularımızda vuku bulan Kürt sorunlarına karşı bazı adımlar atabilir mi? Atsa bile netice alabilir mi? Bunu bilmiyor. Tüm bu bilinmezlikler içinde de bir oyun kuramıyor. Farklı aktörlerle hamle yapıyor. O hamlelere karşı sert tepki gelince kendisi eski ezberlerine dönüyor ve şimdilik çok muhtaç olduğu, tamamen bağımlı olduğu MHP ne derse görünen o ki onu yapmaya çalışıyor. Erdoğan'ın kafasının bu kadar karışık olmasının temel sebebi bu. Şimdi bundan sonraki kafasını kurcalayan iki ihtimali görüşelim. Bir, Biden'la yoluna devam edebilir mi? Biden'a karşı bazı hediyeler hazırlayıp ondan netice alabilir mi? İki, bunları yaparken Erdoğan'la yoluna MHP ile yoluna devam edebilir mi? Erdoğan'ın kafasındaki temel soru bu. Biden'dan endişe ettiği, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri açısından endişe ettiği iki büyük sorun var. Bir tanesi, hepinizin bildiği gibi İran'a yönelik bir ambargo vardı. Halk Bankası ile birlikte Türkiye bu ambargoyu deldi. Ama bu delinen ambargo Türk halkının yararına değil. Yani zaten Türkiye'ye yönelik bir ambargo yoktu. Şöyle bir ambargo vardı. Para transferi yapma. Gaz satın aldın İran'dan, karşılığında para verme, karşılığında mal ver, barter yap. Ve bu İran için de çok güzel bir şey. Parayla ambargo olduğu için satın alamadığı birçok şeyi Türkiye pazarından almak zorunda kalacaktı. Ve milyarlarca dolar Türkiye'deki esnafın, sanayicinin, üreticinin cebine girecekti. Çıkar elde etmek için oluşturulmuş bir suç şebekesi var Ankara'da. Tüm ihaleleri bunlar alıyorlar. Aldıkları ihalelerden yüzdelerini onlara bunu lütfedenlere veriyorlar. Tamamen dolar üstünden çalışıyorlar. Yerli ve milliler ama kesinlikle Türk lirasıyla hesap yapmıyorlar. Müşteri geçiş garantisi alıyorlar. Arkasında hazine duruyor ve ödeneklerinin tamamı dolarlarla veriliyor. Bunlar doları o kadar çok seviyor ki Türk halkının cebine girmesi gereken İran'dan satın aldığımız gaz karşılığı o parayla İran Türkiye'den alışveriş yapması gerekiyordu. Hayır dediler, buna gerek yok. Biz seninle altın ticareti yapıyormuş gibi gösterelim. Sen reza üstünden bize yüzde ver. Biz bu parayı sana geri iade edelim. Amerika da bunu kabul etmedi. Çünkü ambargoyu delmiş oldu. Hem de dolar üstünden bu ticareti yaptığı için Amerika'yı da zarara uğratmış oldu. Hiçbir Amerikan başkanı bu dosyayı örtbas edemez. Trump bunu dondurmayı başardı. Şimdi Biden bu konuda ne yapacak? Endişesiyle yatıp kalkıyor Erdoğan. İkinci büyük sorun ise Kürt sorunu. Biden, Türkiye'yi yakından tanıyan bir başkan. Trump gibi değil. Yani Türkiye'nin coğrafi konumunu bilmeyen, orada hangi aktörler var, hangi sorunlar var, danışmanları ne derse onu bilen, danışmanlarını yönlendirmeyi başardığınız zaman, onlarla maddi ilişkilere girip Trump'ı etkilemeyi başardığınız zaman sorunu dondurabiliyordunuz ya da şeklini değiştirebiliyordunuz. O devir kapandı. Bu Erdoğan için çok büyük bir nimetti. O devir tamamen kapandı. Karşılarında artık normal bir şey de yok. Amerikan başkanı da yok. Atadığı Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Çok yakından tanıyor. Biden da gerçekten iyi tanıyor Türkiye'yi. Onun için bu şeyi zorlayacak. Yapısal, demokratik, hukuk alanlarında reformlar yapması gerekiyor Erdoğan'ın. Bu yetmediği gibi, bunun yetmeyeceği gibi Kürt sorununda da bazı adımlar atması gerekiyor. Muhtemelen Selahattin Demirtaş'ın işte 6 milyon oy almış, bu sorunu siyasi enstrümanlarla çözelim demeye çalışan bir adamın içeride oluşunu Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'a karşı masaya getirecektir. Erdoğan'ın elinde olsa belki bugün o da Demirtaş'ın tutuksuz yargılanmasını isteyecektir ama partneri kılıçlarını çekmiş durumda. Onun için ne yapacağını çok fazla bilmiyor. Kuzey Irak'taki Kürt bölgesi içinde Amerika Birleşik Devletleri o bölgeyi Rusya'nın nüfuzundan kurtarıp orada bir statü oluşabilir mi konusunu tartışmaya başlayacaktır. Ya da bu Kürtlere bir hamilelik yapılması gerekiyor, bunu nasıl yapabiliriz'i konuşmaya başlayacaktır. Erdoğan pazarlık yapmayı seven ve en büyük ideolojisi pragmatizm olan bir aktör, aslında alabileceklerine karşılık bunları çok rahat bir şekilde pazarlık masasına koyabilir. Ama artık yanında baş edemeyeceği kadar güçlü, devlete hakim kadro hareketi olan MHP var. MHP ile vedalaşması daha önce kullanıp attığı hiçbir şeye benzemez, hiçbir partnere benzemez. Şimdi onunla birlikte bir çatışma içine girdikleri gözlemleniyor ve ne Amerika'ya karşı hangi hamleyi yaparsam netice alabilirim, ne de MHP ile birlikte bu hamlelerin ne kadarını yapabilirim opsiyonunu hususunda kafası şey değil, net değil. Öyle ki aslında daha önce Bahçeli'yi tehdit etmiş, hakaret etmiş, organize suçlara bulaşmış bir aktör çıkıp Türk siyasetinde el frenini çeken hamleler yapıyor. Bahçeli de çıkıp aslında çok sevmediği ama seviyormuş gibi göründüğü ve artık yere göre sığdıramadığı bu aktöre sahip çıkarken Erdoğan ne köşe yazarlarına ne Arınç gibi partisinin kurucu aktörlerinden birine sahip çıkamıyor. Erdoğan'ın elini rahatlatmak için uluslararası normlarda bazı hamleler yapmalıyız deyip bir test sürüşü yaptı aslında Arınç. Türk medyasına çıkarak biz şu şu şu hamleleri yaparsak partim ve liderim bundan hangi neticeleri elde edebilir? Bir kamuoyu buna ne der? İkinci partnerimiz buna ne der gibi bazı hamleler yaptı, test sürüşü yaptı ama MHP o kadar tavizsiz, o kadar sert, o kadar net durduğu yerde duruyor ki bu şeyi aşması imkansız. Bakın biz hep şu soruyu soruyorduk. Bir, Erdoğan seçimle gider mi? İki, devlet içinde Erdoğan'dan başka bir güç var mı? Bu soruya ben ısrarla Erdoğan seçimle gidecek, devlet içinde görüldüğü kadar, işte abartıldığı kadar, dışarıya yansıtıldığı kadar güçlü olma ihtimali yok. Bir, ekonomik bir iflas geliyor. Bürokratları, hukuku artık eskisi kadar pervasızca kullanma ihtimali kalmayacak. İki, bakın bu aktörler, AKP ve Erdoğan saray rejimi 14 bin oyla, sadece 14 bin oyla İstanbul seçimini kaybettiler. Veri akışını durdurdular, sonuçları açıklamadılar, YSK'ya el freni çekmeye çalıştılar. Ama 14 bin oyla seçim kaybetmek, yani onu masa başında çevirememek, bunu çeviremeyince o akşam seçimi iptal ettirmek ve daha büyük bir yenilgi almak, aslında Erdoğan'ın devlet içindeki tek güç karizmasını yerle bir etti. Devlet içinde farklı bir güç varmış. Onun masa başında veri akışını durdursa bile hamle yapmasına mani olan farklı bir güç varmış. Ve bu güce referandum akşamı çok güvenmişti ve pusulasız oyları geçerli saymışlardı. Ve tekrar öyle bir şey olabileceğini, ona böyle bir opsiyon sunabileceklerini hayal etti düşündüğü için muhtemelen veri akışını durdurdu. Ama o pazarlıktan bir şey çıkmayınca aslında bu aktörlerle uzun soluklu yol alamayacağını bize göstermiş oldu. Karşımızda artık birlikteliği fiilen bitmiş ama görünür olarak devam eden bir MHP-AKP evliliği var. Bu evliliğin medeni bir boşanmayla bitmesi artık imkansıza yakın. Aktörlerin kullandıkları dil bunu gösteriyor. Bunlar çatışarak ayrışacaklar. Bunlar aramızda hiçbir şey yok derken neredeyse birbirlerine hakaret ediyorlar, birbirlerini köşeye sıkıştırıyorlar ve Erdoğan çok büyük tercihler yapmak zorunda kalacak. Bu büyük tercihlerde hala MHP'ye muhtaç. Onu belki parlamenter sisteme geçebilir miyiz diye yanında tutmak istiyor. Bu şekilde devam etmezse Erdoğan farklı aktörlerin kapısını çalmak zorunda kalacak. Belki de bir zamandır, bir süredir İyi Parti aslında yerli ve milli, hiç de bizim zannettiğimiz gibi FETÖ'cü tırnak içinde söylüyorum değilmiş vesaire gibi yorumlar yapmaya başladılar. Karşımızda hamle yapma alanı oldukça daralmış, ekonomik iflas üstünde yol kat etmeye çalışan, mevcut partneriyle tüm ilişkileri artık fiilen bitmiş olan bir aktör var. Bundan sonra böyle bir aktörün ne yapacağını tahmin etmek imkansıza yakındır. Çünkü o aktör de artık ne yapacağını bilmiyor. Bu hafta size Erdoğan'ın yol ayrımını anlatmaya çalıştım bu videoda. Kanalın daha etkin olması için hem bunu eşinize, dostunuza tavsiye edip videonun linkini atıp hem de aynı zamanda kanala abone olursanız YouTube algoritmasında daha güzel yerlere gelebilmemiz için çok memnun olurum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.